Ayrım 3. Sayfa 21. Ünite 2. İnsan kaynakları planlaması ve iş analizi. Çözümlü test soruları. 1. Planlama ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır? A. Personelin yüksek performans gösterecek şekilde motive edilmesi. B. Mükemmel performansa ulaşılması. C. İşletmenin nereye, nasıl gideceğinin belirlenmesi. D. Doğru insanların doğru işlere yerleştirilmesi. E. Personel arasında yetki, sorumluluk ilişkilerinin kurulması. Çözüm, işletmenin geleceği ile ilgili olan planlama işletmenin nereye, nasıl gideceğinin belirlenmesidir. Herhangi bir konuyla ilgili olarak ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede sorularına cevap vermeyi ifade eder. Yanıt C'dir. İşletmenin nereye, nasıl gideceğinin belirlenmesi. 2. İnsan kaynakları planlaması kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Personel sayısının belirlenmesidir. B. Personel ihtiyacının belirlenmesidir. C. İşletmenin amacının belirlenmesidir. D. Gelecekte ihtiyaç duyulacak personelin tam sayısının ve özelliklerinin belirlenmesidir. E. Mevcut personelin özelliklerinin belirlenmesidir. Çözüm, işletmenin amaçları doğrultusunda doğru insanın doğru yerde, doğru zamanda bulunmasını sağlamak insan kaynaklarının temel amacıdır. Buradan yola çıkarak bir işletmenin gelecekteki personel ihtiyacını tahmin etme ve ihtiyaç duyulacak personelin tam sayısını ve tipini belirleme süreci insan kaynakları planlamasıdır. Yanıt D'dir. Gelecekte ihtiyaç duyulacak personelin tam sayısının ve özelliklerinin belirlenmesidir. 3. Bir işletmenin insan kaynakları planlarının etkili olabilmesi için aşağıdakilerden hangisine uygun olarak hazırlanması gerekir? A. Sadece iş gücü piyasasındaki eğilimlere göre hazırlanması. B. Sadece kısa vadeli planlara göre hazırlanması. C. Sadece finansal planlara göre hazırlanması. D. Rakiplerin insan kaynakları planlarına göre hazırlanması. E. İşletmenin uzun dönemli planlarına ve faaliyet planlarına göre hazırlanması. Çözüm, insan kaynakları planlarının etkili olabilmesi için insan kaynakları planlarının organizasyonun uzun dönemli planlarından ve faaliyet planlarından çıkarılmış olması gerekir. Yanıt E'dir. İşletmenin uzun dönemli planlarına ve faaliyet planlarına göre hazırlanması. 4. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlaması kavramının kapsamında yer almaz? A. Kurumsal kaynak planlamasının iş gücü boyutu. B. Personel hareketinin planlanması. C. Üretim miktarı ve pazar payının planlanması. D. Yükseltim planlanması. E. İşe alma ve emekliliklerin planlanması. Çözüm, İnsan kaynakları planlaması sadece gerekli iş gücü sayısının belirlenmesi değildir. İnsan kaynakları planlaması kapsamında kurumsal kaynak planlamasının iş gücü boyutu, personel hareketinin planlanması, yükseltim planlanması, işe alma ve emekliliklerin planlanması, eğitimin planlanması da yer alır. Yanıt C'dir. Üretim miktarı ve pazar payının planlanması. 5. İnsan kaynakları planlama sürecinde 0 ila 2 yıl arasında olan planlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Stratejik planlar. B. Uzun süreli planlar. C. Taktik planlar. D. Orta süreli planlar. E. Kısa süreli planlar. Çözüm, örgütsel planlar genellikle kısa, 0 ila 2 yıl, orta 2 ila 5 yıl ya da uzun 5 yıldan fazla dönemli olarak sınıflandırılır. Yanıt E'dir. Kısa süreli planlar. 6. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları personelinin öncelikli rollerinden biridir? A. Sentezleme. B. Yöneltme. C. İş bölümü. D. Örgütleme. planlama. Çözüm: İnsan kaynakları personelinin öncelikli rolü süreci koordine etme, gözleme ve sentezlemedir. Yanıt A'dır. Sentezleme. 7. Üst düzey yönetim dışındaki işlerde ihtiyaç duyulan personel sayısını belirleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Temel roller yaklaşımı. B. Durumsallık yaklaşımı. C. İş analizi yaklaşımı. D. Mantıksal yaklaşım. E. Bütüncül düzey yaklaşımı. Çözüm: Bütüncül düzey olarak adlandırılan insan kaynakları planları, organizasyondaki işler ve iş gruplarının tümü ya da büyük bir kısmı için yapılır. Bir başka ifadeyle, genellikle üst düzey yönetim dışındaki tüm işlerde ihtiyaç duyulan personel sayısını belirlemek için hazırlanır. Yanıt E'dir. Bütüncül düzey yaklaşımı. 8. İnsan kaynakları planlamasında organizasyon için her biri büyük ölçüde stratejik öneme sahip işler için planlama yapılmasını ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Bütüncül düzey. B. Temel roller düzeyi. C. Stratejik düzey. D. Kritik düzey. E. Oryantasyon düzeyi. Çözüm: Mantıksal ya da deneyimler sonucu problem yaratan işler ya da organizasyonun kilit pozisyonları için ya da stratejik öneme sahip işler için planlama yapılması anlayışı temel roller düzeyi olarak adlandırılır. Yanıt B'dir. Temel roller düzeyi. 9. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede yeni personel ihtiyacını doğuran faktörlerden biri değildir? A. Yeni ya da ek yatırımların öngörülmesi. B. Üretim teknolojisinin değişmesi. C. Örgüt yapısının değiştirilmesi. D. Üretim ve satış miktarının artması. E. Eski personelin kıdem tazminatlarının maliyetleri arttırması. Çözüm: Bir işletmede yeni ya da ek yatırımların öngörülmesi, üretim teknolojisinin değişmesi, örgüt yapısının değiştirilmesi, üretim ve satış miktarlarında artmış olması gibi faktörler nedeniyle yeni personele ihtiyaç duyulur. Yanıt E'dir. Eski personelin kıdem tazminatlarının maliyetleri artırması. Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan çalışmaya ne ad verilir? A. İnsan kaynakları talebi. B. İş gücü planlaması. C. İş analizi. D. İş bölümü. E. İş gerekleri. Çözüm: İş analizleri, personelin bölümlendirilmesini sağlayan işin yapısına ve temel karakteristiklerine ilişkin temel iş bilgilerini sunmaktadır. Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını inceleyerek ortaya koyan bir çalışmadır. Yanıt C'dir. İş analizi. 11. Aşağıdakilerden hangisi işin nasıl yapılacağını açıklayan bilgilerden oluşan iş analizlerinin uzantısıdır? A. İş tanımları. B. İş devri. C. İş gerekleri. D. İş planı. E. İş kapasitesi. Çözüm: İş analizinden sağlanan iş hakkındaki bilgiler iş tanımında belirli bir sistem altında kısaltılarak kullanıma hazır hale getirilir. İş tanımlarının amacı işletme içinde yapılan her işin nasıl yapıldığını tam ve doğru olarak yansıtmaktadır. Yanıt A'dır. İş tanımları. 12. İşin normal düzeyde yerine getirilebilmesi için o işi yapacak personelde bulunması gerekli nitelikleri içeren iş analiz formlarına ne ad verilir? A. İş tanımları. B. İş gerekleri. C. İş analizi. D. İş planları. E. İş farklılaşması. Çözüm: İş gerekleri, işin değil, işi normal düzeyde yerine getirilebilecek personelin profilini içerir. Bir işin normal düzeyde yerine getirilebilmesi için o işi yapacak personelde olması gerekli nitelikleri içerir. Yanıt B'dir. İş gerekleri. 13. Personelin programlanmamış bir biçimde işe geç gelmesi ya da hiç gelmemesi aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir? A. Devamsızlık. B. İzin. C. Tatil. D. Dönüşüm. E. İşten çıkma. Çözüm: personelin izin ve yıllık tatilleri dışında programlanmamış bir biçimde işe geç gelmesi ya da hiç gelmemesi durumu devamsızlık kavramı içinde değerlendirilir. Devamsızlık oranı, belli bir faaliyet döneminde devamsızlık nedeniyle kaydedilen çalışma saatlerinin işletmenin planlanan çalışma saatlerine bölünmesiyle elde edilir. Yanıt A'dır. Devamsızlık. 14. Belli bir faaliyet döneminde işletmeye giren ve işletmeden çıkan personel sayısı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır? A. Personel devir oranı, B. Gerçek iş gücü ihtiyacı, C. Ek iş gücü ihtiyacı, D. Devamsızlık oranı, E. Yedek iş gücü ihtiyacı. Çözüm: personel devir oranı, dönüşüm oranı, belli bir faaliyet döneminde işletmeden ayrılan personelin toplam sayısının ortalama personel sayısına oranıdır. Yanıt A'dır. Personel devir oranı. 15. Sayısal veriler göz önünde bulundurularak geleceğin tahmininde insan bilgisi ve deneyiminden yararlanılması şeklinde uygulanan talep tahmin yöntemine ne ad verilir? A. Basit matematiksel yöntem, B. Kadrolama oranı, C. Doğrusal programlama, D. Sezgisel yöntem, E. Karmaşık matematiksel yöntem. Çözüm: sezgisel yöntemlerde geleceğin tahmininde insan bilgisinden yararlanılır. Sayısal veriler kullanılır. Fakat sezgilere ve deneyimlerden gelen bilgilerin kullanılmasına da olanak verilir. Yanıt D'dir. Sezgisel yöntem. 16. İnsan kaynakları planlamasına yeni başlayan ve henüz bir veri tabanı olmayan işletmeler hangi talep tahmin yöntemini kullanırlar? A. Sezgisel yöntem, B. Doğrusal programlama, C. Kadrolama oranı, D. Karmaşık matematiksel yöntem, E. Basit matematiksel yöntem. Çözüm: küçük işletmeler ve insan kaynakları planlamasına yeni başlayan, henüz bir veri tabanı olmayan ya da karmaşık matematiksel modelleri kullanma deneyimi olmayan işletmeler sezgisel yöntemleri kullanmalıdır. Yanıt A'dır. Sezgisel yöntem. 17. Her birim ya da bölümün kendi personel ihtiyaçlarını tahmin ettiği sezgisel yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Delphi yöntemi, B. Yukarıdan aşağıya tahmin yöntemi, C. Aşağıdan yukarıya tahmin yöntemi, D. Kadrolama oranı, E. Verimlilik oranı. Çözüm: aşağıdan yukarıya birim tahmin yönteminde her birim kendi personel ihtiyacını tahmin eder. Yöneticiler bazı verileri kendi bakış açılarıyla birleştirerek tahminde bulunurlar. Kısaca birim ihtiyaçlarının tahmin toplamı işletmenin talep tahminini verir. Yanıt C'dir. Aşağıdan yukarıya tahmin yöntemi. 18. Aşağıdakilerden hangisi devamsızlık kapsamında değerlendirilemez? A. Yıllık izinler, B. Özel işler nedeniyle alınan izinler, C. İşe geç gelmeler, D. İşten erken ayrılmalar, E. Hastalık nedeniyle rapora dayalı izinler. Çözüm: devamsızlık, hastalık, kaza, izin ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan kaçınılmaz durumlardır. Haftalık izin ve yıllık izinler bunun dışındadır. Bu izinler hak edilmiş ve planlı işe gelmeme durumlarıdır. Yanıt A'dır. Yıllık izinler. 19. Aşağıdakilerden hangisi Delphi yöntemi için söylenemez? A. Tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemi kullanılır. B. Uzmanlar yüz yüze gelmez. C. Eğer uzmanlar farklı yerlerde ise oldukça ekonomik bir yöntemdir. D. Sonuçların çok hızlı alınması gereken durumlarda en uygun yöntemdir. E. Yıkıcı çatışmaları en aza indirger ve baskın grup üyelerinin baskısını önleyerek karar verme kalitesini artırır. Çözüm: Delphi yönteminde pek çok kez tekrarlanan isimsiz anketler kullanılır. Bu anketlerin tamamlanması zaman alıcı bir iş olduğu için bu yöntem sonuçların çok hızlı alınması gereken durumlarda uygun değildir. Yanıt D'dir. Sonuçların çok hızlı alınması gereken durumlarda en uygun yöntemdir. 20. Bir organizasyonda insan kaynakları planlaması kim ya da kimler tarafından yapılmalıdır? A. Finans ve İnsan Kaynakları Bölümü, B. Bilgi İşlem ve Kayıt Bölümü, C. Bölüm Yöneticilerinin Tümü, D. İnsan kaynakları bölümü ve diğer bölüm yöneticileri. E. İnsan kaynakları bölümü. Çözüm: bir işletmede insan kaynakları planlamasının her adımı insan kaynakları bölümü ve diğer bölüm yöneticilerinin ortak çabasıyla yürütülür. Yanıt D'dir. İnsan kaynakları bölümü ve diğer bölüm yöneticileri. 21. Aşağıdakilerden hangisi sezgisel yöntemlerden biridir? A. Delphi yöntemi. B. Kadrolama oranı. C. Verimlilik oranı. D. Öğrenme eğrileri. E. Doğrusal programlama. Çözüm: en basit sezgisel yöntemler, aşağıdan yukarıya birim tahmin yöntemi, yukarıdan aşağıya tahmin yöntemi, Delphi yöntemidir. Yanıt A'dır. Delphi yöntemi. 22. Aşağıdakilerden hangisi basit matematiksel yöntemlerden biridir? A. Aşağıdan yukarıya tahmin yöntemi. B. Öğrenme eğrileri. C. Delphi yöntemi. D. Birim tahmin yöntemi. E. Yukarıdan aşağıya tahmin yöntemi. Çözüm: talep tahmininde sadece bir faktörü göz önüne alarak tahmin yapılan yöntemler basit matematiksel yöntemlerdir. Bu yöntemler temelde verimlilik oranı, kadrolama oranı, öğrenme eğrileri olmak üzere 3 oranı göz önüne alır. Yanıt B'dir. Öğrenme eğrileri. 23. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları arzının belirlenmesinde en çok başvurulan araçlardan biri değildir? A. Personel genel envanteri. B. Personel devir oranı. C. Personel beceri envanteri. D. Kariyer planlama şemaları. E. Yükseltim planlama şemaları. Çözüm: İnsan kaynakları arzının belirlenmesinde en çok başvurulan araçlar: personel genel envanteri, personel beceri envanteri, yükseltim planlama şemaları, personel devir oranı, personel devamsızlık oranıdır. Yanıt D'dir. Kariyer planlama şemaları. 24. İşletmelerde çalışanlar hakkındaki bilgilerin düzenlenip gerektiğinde incelemek üzere hazır bulundurulduğu arşive ne ad verilir? A. Personel tablosu. B. Personel haritası. C. Personel envanteri. D. Personel şeması. E. Personel planlaması. Çözüm: İnsan kaynakları ile ilgili plan yapılırken organizasyondaki elemanların hangi becerilere sahip olduğunun bilinmesi önemlidir. İşletmede çalışanlar hakkındaki bilgilerin düzenlenip gerektiğinde incelenmesi için hazır bulundurulduğu arşive personel envanteri denir. Yanıt C'dir. Personel envanteri. 25. Aşağıdakilerden hangisi tahmin yönteminin belirlenmesinde göz önünde tutulması gereken unsurlardan biri değildir? A. Durağanlık ve kesinlik. B. Verilerin uygunluğu. C. Personel sayısı. D. Zaman. E. Faaliyet biçimi. Çözüm: İnsan kaynaklarında talep ve içsel arzı belirlemek için pek çok yöntem kullanılabilir. Bu yöntemler belirlenirken göz önüne alınması gereken unsurlar şu şekildedir: durağanlık ve kesinlik, zaman, verilerin uygunluğu, kaynakların uygunluğu, personel sayısı, yönetimin güveni. Yanıt E'dir. Faaliyet biçimi. 26. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları arzının talebinden az olduğu bir durumda işletmenin başvuracağı bir yöntem değildir? A. Mevcut personelin eğitilmesi. B. Fazla mesai uygulaması. C. Vardiya sayısının artması. D. Yeni personel alımı. E. Personel sayısını azaltmak. Çözüm: İnsan kaynakları arzının talebinden az olduğu durumlarda işletme amaçlarını gerçekleştirmek için mevcut personelin eğitilmesi, vardiya sayısının artırılması, fazla mesai gibi uygulamaları yapabileceği gibi yeni personel alımını da tercih edebilir. Personel sayısının azaltılması ise talebin az olduğu durumlarda başvurulabilecek bir yöntemdir. Yanıt E'dir. Personel sayısını azaltmak. 27. Organizasyondaki bireylerin üst düzeyleri hareketleriyle ilgili planların oluşturulduğu sürece ne ad verilir? A. Yükseltim planlama. B. Rotasyon. C. Oryantasyon. D. Sosyalizasyon. E. İnsan kaynakları planlama. çözüm, insan kaynakları planlama uzmanları ve faaliyet yöneticilerinin mevcut personelin gelecekte organizasyon içi iş yerleştirmeleriyle ilgili kararlarda işletmede çalışanların üst düzeylere hareketleriyle ilgili planların oluşturulduğu sürece yedekleme, yükseltim planlama denir. Yanıt A'dır. Yükseltim planlama. 28. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlı insan kaynakları bilgi sisteminin insan kaynakları otomasyonu sağlayacağı yararlardan biri değildir? A. Veri doğruluğunda artış. B. İşlem hızında artış. C. Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar. D. Personel devir oranında artış. E. Verimlilikte artış. Çözüm: İKBS insan kaynakları bilgi sistemi kullanan işletmelerde insan kaynakları verilerinin bilgisayarlı ortamlarda depolanması bazı temel yararlar sağlar. Bu yararlar verimlilik artışı, veri doğruluğunda artış, işlem hızında artış, kullanışlı ve kaliteli sonuçlar olarak sıralanabilir. Yanıt D'dir. Personel devir oranında artış. 29. Herhangi bir planlama döneminde işletmenin elinde bulunan personeli ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. İş gerekleri. B. İş tanımları. C. İş analizi. D. İnsan kaynakları talebi. E. İnsan kaynakları arzı. Çözüm: İşletmenin insan kaynakları arzını belirlemesi işletmede çalışanların nicelik ve nitelik açısından belirleme sürecidir. İnsan kaynakları arzı herhangi bir planlama döneminde işletmenin sahip olacağı personeli ifade eder. Yanıt E'dir. İnsan kaynakları arzı. 30. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlaması yaparken kullanılan karmaşık matematiksel yöntemlerden biridir? A. Birim tahmin yöntemi. B. Kadrolama oranı. C. Doğrusal programlama. D. Öğrenme eğrileri. E. Delphi yöntemi. Çözüm: Uzun zamandır insan kaynakları planlaması yapan büyük işletmeler karmaşık matematiksel yöntemleri kullanırlar. Bu yöntemlerden en çok kullanılanları çoklu regresyon, doğrusal programlamadır. Yanıt C'dir. Doğrusal programlama. 31. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin yararlarından biri değildir? A. Personelin performansında artış. B. Veri doğruluğunda artış. C. Verimlilikte artış. D. Daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar elde etme. E. İşlem hızında artış. Çözüm: İnsan kaynakları bilgi sisteminin kullanılması ile insan kaynakları fonksiyonlarında otomasyonlaşma sağlanır ve şu yararları beraberinde getirir: verilerin doğruluğunda artış, verimlilikte artış, daha kullanışlı ve kaliteli sonuçlar, işlem hızında artış. Yanıt A'dır. Personelin performansında artış. 32. Amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu düşünülen eylemlerin resmi olarak şekillendirilmesine ne ad verilir? A. Plan. B. Süreç. C. Sonuç. D. Kontrol. E. Denetim. Çözüm: Planlama sürecinin sonucuna plan adı verilir. Planlar, amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu düşünülen eylemlerin resmi olarak şekillendirilmesidir. Yanıt A'dır. Plan. 33. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlama sürecinin temel adımlarından biridir? A. Personel ücretlerinin hesaplanması. B. Personel arzının belirlenmesi. C. Personel performansının ölçülmesi. D. Personelin kariyer planlarının yapılması. E. Personelin eğitim ihtiyacının saptanması. Çözüm: İnsan kaynakları planlama süreci 3 temel adımdan oluşur. Talebin tahmin edilmesi, personel arzının belirlenmesi, arz ve talebin karşılaştırılarak planların hazırlanması. Yanıt B'dir. Personel arzının belirlenmesi. 34. Aşağıdakilerden hangisi iş tanımları için söylenemez? A. İş analizlerinin bir uzantısıdır. B. İş hakkındaki bilgiler iş tanımlarında belli bir sistem altında kısaltılarak kullanıma hazır hale getirilir. C. İşin değil, işi normal düzeyde yerine getirebilecek personelin profilini içerir. D. de işin nasıl yapılacağını açıklayan bilgilerden oluşur. E iş tanımlarının amacı işletme içinde yapılan her işin nasıl yapıldığını tam ve doğru olarak yansıtmaktadır. Çözüm. İşi normal düzeyde yerine getirebilecek personel profili iş tanımlarının değil, iş gereklerinin kapsamındadır. Yanıt C'dir. İşin değil, işi normal düzeyde yerine getirebilecek personelin profilini içerir. 35. Aşağıdakilerden hangisi personel devir oranı doğru formüle edilmiştir? A. Personel devir oranı dönem başı personel sayısı bölü toplam personel sayısı çarpım 100. B. Personel devir oranı eşittir işten çıkarılan toplam sayı bölüm dönem sonu personel sayısı çarpım 100. C. Personel devir oranı eşittir dönem başı personel sayısı bölüm dönem sonu personel sayısı çarpım 100. D. Personel devir oranı eşittir işten çıkarılan toplam sayı bölüm ortalama personel sayısı çarpı 100. E. Personel devir oranı eşittir kaybedilen personel toplamı bölüm yıllık üretim miktarı çarpı 100. Çözüm. Personel devir oranı belli bir dönemde işletmeye giren ve çıkan personel sayısını gösterir ve işten çıkarılan toplam sayısının ortalama personel sayısına bölünmesiyle bulunur. Yanıt D'dir. Personel devir oranı eşittir işten çıkarılan toplam sayı bölüm ortalama personel sayısı çarpım 100. 36. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağı talebini belirleyen işletme dışı faktörlerden biri değildir? A. Ekonomik değişiklikler. B. Teknolojik gelişmeler. C. Rekabet koşulları. D. Sosyal, politik ve yasal değişiklikler. E. İşletme bütçesindeki değişiklikler. Çözüm. İşletmenin bütçesindeki değişiklikler insan kaynağını etkileyen işletme içi bir faktördür. Yanıt E'dir. İşletme bütçesindeki değişiklikler. 37. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları talebini tahminde kullanılan sezgisel yöntemlerden biri değildir? A. Verimlilik oranı. B. Aşağıdan yukarıya tahmin yöntemi. C. Yukarıdan aşağıya tahmin yöntemi. D. Birim tahmin yöntemi. E. Delphi yöntemi. Çözüm. Verimlilik oranı talep tahmininde kullanılan basit matematiksel yöntemlerden biridir. Yanıt A'dır. Verimlilik oranı. 38. Aşağıdakilerden hangisi tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan sezgisel yöntemdir? A. Birim tahmin yöntemi. B. Delphi yöntemi. C. Verimlilik oranı. D. Öğrenme oranı. E. Yukarıdan aşağıya tahmin yöntemi. Çözüm. Delphi yönteminde tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemi kullanılır. Yanıt B'dir. Delphi yöntemi. 39. Aşağıdakilerden hangisinde talep tahmininde sadece bir faktörü göze alarak tahmin yapılan yöntemdir? A. Karmaşık matematiksel yöntemler. B. Delphi yöntemi. C. Doğrusal programlama. D. Basit matematiksel yöntemler. E. Çoklu regresyon. Çözüm. Basit matematiksel yöntemlerde insan kaynağı talebi tahmin edilirken sadece bir faktör göz önüne alınır. Örneğin sadece son 5 yıldaki personel düzeyine bakılır. Diğer iç ve dış faktörlere bakılmaz. Yanıt D'dir. Basit matematiksel yöntemler. 40. Bir işletmede çalışanların durumunu nitelik ve nicelik açısından belirleme sürecine ne ad verilir? A. İnsan kaynakları arzı. B. İnsan kaynakları talebi. C. İnsan kaynakları listesi. D. İnsan kaynakları kontrolü. E. İnsan kaynakları planlaması. Çözüm. İnsan kaynakları arzı herhangi bir planlama döneminde işletmenin sahip olacağı personeli ifade eder. İnsan kaynakları arzı belirlemek örgütte çalışanların durumunu nitelik ve nicelik olarak belirleme sürecidir. Yanıt A'dır. İnsan kaynakları arzı. 41. Aşağıdakilerden hangisi yedekleme, yükseltim planlaması ile ilgili söylenemez? A. yükseltim planlama işletmedeki bireylerin üst düzeylere hareketleri ile ilgili planların oluşturulduğu bir süreçtir. B. Yükseltim planlama mevcut ve gelecekteki iş gereksinimlerini tanımlar. C. Yükseltim planlama süreci genellikle 3 ile 5 yılı içerir. D. Periyodik olarak güncellenmelidir. E. Adayların uygunluğunu ve üst düzeylere hareket kolaylığını belirler. Çözüm: yükseltim planlama süreci genellikle 12 ila 36 ayı içerir. Yanıt C'dir. Yükseltim planlama süreci genellikle 3 ile 5 yılı içerir. 42. Bir organizasyonun insan kaynakları, personel faaliyetleri ve örgütsel birim özellikleri ile ilgili ihtiyacı olan verilerin toplanması, saklanması, korunması ve güncelleştirilmesi için kullanılan sistematik sürece ne ad verilir? A. İnsan kaynakları veri tabanı. B. İnsan kaynakları bilgi sistemi. C. İnsan kaynakları envanteri. D. İnsan kaynakları düzenleme sistemi. E. İnsan kaynakları planlama sistemi. Çözüm: İnsan kaynakları bilgi sistemi, bir işletmenin insan kaynakları, personel faaliyetleri ve işletme özellikleri ile ilgili verileri toplayıp saklayan ve güncelleştiren bir sistemdir. Yanıt B'dir. İnsan kaynakları bilgi sistemi. 43. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin insan kaynakları faaliyetlerini web ortamında gerçekleştirmesinin nedenlerinden biridir? A. Her evde, her iş yerinde bilgisayarın kullanılıyor olması. B. İnternette birden fazla seçeneğin sunuluyor olması. C. Bürokrasinin azalması. D. Görsel ve hareketli olması. E. Basit ve güvenilir olması. Çözüm: İşletmelerin faaliyetlerini web ortamında gerçekleştirmesinin temelde iki nedeni vardır. Bürokrasinin azalması, maliyetleri düşürülmesi ile değer yaratımıdır. Yanıt C'dir. Bürokrasinin azalması. 44. Uzun zamandır insan kaynakları planlaması yapan büyük organizasyonlar genellikle hangi talep tahmin yöntemini kullanırlar? A. Öğrenme eğrileri. B. Delphi yöntemi. C. Kadrolama oranı. D. Karmaşık matematiksel yöntemler. E. Basit matematiksel yöntemler. Çözüm: İstatistiksel teknikler içeren karmaşık matematiksel yöntemler uzun zamandır insan kaynakları planlaması yapan büyük işletmelerce kullanılır. En çok kullanılan teknikleri ise şunlardır: doğrusal programlama, çoklu regresyon. Yanıt D'dir. Karmaşık matematiksel yöntemler. 45. Aşağıdakilerden hangisi iş analizinde bilgi toplamada en çok kullanılan tekniklerden biridir? A. Gözlem. B. Test. C. Depolama. D. Arşivleme. E. Analiz. Çözüm: İş analizinde bilgi toplarken hangi yöntemin kullanılacağı işin özellikleri ve gerekli bilginin düzeyine bağlıdır. Genellikle şu yöntemler birlikte kullanılır: gözlem, mülakat, anket. Yanıt A'dır. Gözlem. 3. ayrımın sonu, sayfa 34.